Ayrım 21, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 245. 50. Kısım. Mürit Burar Caddesi'nden dar bir sokağa saptı. Bu onun Paris'teki ikinci sabahıydı ve hayatın keyfini çıkarıyordu. Dün kanalizasyonda iki kişi daha öldürmüş, ardından ankesörlü bir telefondan kanalizasyon bakım servisini aramış, onların da polise ihbarda bulunmalarını sağlamıştı. Stratejisi Kate Moran'ı tuzağa düşürmekten ibaretti. Şimdi fantezisini gerçekleştirecekti. Bu kadını öldürmenin nasıl bir duygu olabileceğini gerçekten de bilmek istiyordu. Ama önce bu kadından intikam almalıydı. Her şeyin planlandığı gibi yürüyebilmesi için rolünü çok iyi oynamalıydı. Bu da kurbanının yerine başka bir kurban seçeceği anlamına geliyordu. Onu da nerede bulacağını çok iyi biliyordu. Burası genel evleriyle ünlü, beyaz kadın ticareti yapan adamların, fahişelerin, müşterilerin cirit attığı, göçmen Fransızların, Arapların ve zencilerin tıka basa yaşadığı fakir apartmanlarla dolu Sebastopol bulvarının yakınlarında bir yer değildi. Burası Danforth Rochereau semtindeki daracık sokakların oluşturduğu bir labirentti. Yani Paris katakomplarının merkeziydi. Mürit iki kanatlı tahta kapıdan dar sokağa girdi. Metal bir merdivenden ikinci kata çıktı ve dairelerden birinin zilini çaldı. Kapıyı 30 yaşlarında alımlı bir kadın açtı. Sarı saçlıydı ve daracık bir etek giyiyordu. Kadının harika bacakları vardı. Üstünde göbeğini açıkta bırakan bir atlet vardı. Göbeğine de elmastan piercing yaptırmıştı. Burnunda da bir tane vardı ve aşk tanrıçasının dudaklarından, sıkı memelerinden cinsellik akıyordu. Mürit bu kadını bir gece önce sokakta bulmuş ve sonunda bunun kafasındaki plan için çok uygun olduğuna karar vermişti. Birazcık değişik bir makyaj ve sarı saçlarla Kate Moran'a tıpatıp benzetebilecekti. Monsieur, kapının arkasına emniyet zinciri takılıydı. Mürit çatpat bir Fransızcayla, kaç para harcanır seninle kalmak için? Etkili olsun diye sanki tereddüt ediyormuş gibi konuşmuştu. Hani utangaç bir müşteri havası vermek istiyordu kendine. Kadın gülümsedi, sanki böyle erken bir saatte müşteri bulmaktan memnun olmuş gibiydi. O size bağlı monsieur, özel bir isteğiniz var mı? Başını utangaç utangaç salladı. Birazcık oyun oynamak istiyorum. Ama kadın endişeleniverdi. Mürit kadının o gün başka sapıklarla da karşılaşmış olabileceğini düşündü. Ve şimdi kadın hayatının en korkunç kabusunu yaşamak üzereydi. Monsieur'un aklında ne gibi oyunlar var acaba diye sordu kadın. Adam elinde tuttuğu poşeti gösterdi ve utangaç bir sesle Fransızca olarak... ''Sert bir şey değil, giyinme oyunu gibi küçük bir oyun. Yanımda bazı kıyafetler getirdim, onları giymeni istiyorum.'' ''Saatine 300 avro ücret alıyorum.'' Adam somurttu, ''O kadar pahalı mı?'' Ansızın genç kadın emniyet zincirini yuvasından çıkardı, kırmızı ojeli manikürlü tırnaklarını adamın kıllı göğsüne dolaştırıp göz kırptı. ''Belki ama o kadar paraya değerim.'' Adam sinirli sinirli yutkunarak kendine daha da safmış havası verdi. ''Tamam, 300 ödeyeceğim.'' Kadın adam içeri girsin diye geriye çekildi. Kadının oturduğu dairenin içi gayet sevimli bir şekilde dekore edilmişti. Madeni ayaklı gece lambaları, yumuşak bir ışık, İskandinavya işi sehpanın üzerinde de beyaz berberden bir vazo, içinde bir demet taze papatya duruyordu. Ayrıca içerideki her şey adamın sandığından çok daha temizdi. Şimdi eğlenmenin ve oynamanın zamanı gelmişti. ''Banyo bu tarafta monsieur. Lütfen önce duş alın ve sonra size çok özel anlar yaşatacağıma söz veriyorum.'' Mürit saatine baktı. Buradan ayrılmadan önce fantezisini tamamlamak için yeterince zamanı vardı. Evvelki gün kanalizasyonda gerçekleştirdiği cinayetler henüz bir başlangıçtı. Çünkü bu fahişeyle işini bitirdikten sonra yer altında başka cinayetler işlemesi gerekiyordu. 51. Kısım. Paris banliyölerinden geçerken şehirde 5 yıl önce meydana gelen Konstantin Gamal cinayetleri aklıma geldi. Gamal psikiyatri konferansı için geldiği Paris'te Hilton Oteli'nde bir hafta kalmıştı. Ne tuhaftır ki Gamal'ın konferansa sunduğu bildirinin başlığı da katil beyninin keşfiydi. Bir hafta içinde Gamal'ın iki kişiyi kesip biçmeyi başarabildiği bir yerde böyle bir bildiri sunmuş olması hastalıklı bir şakaydı. Bir baba ve kızı Ohio'lu Walter J. Leapheart ile 17 yaşındaki kızı Becky. Baba kız Paris'e ilk kez gelmişlerdi. Becky'nin lise mezuniyetini kutluyorlardı. Bu baba kızın kaçırılıp öldürülmeleri bazı kurbanların ne kadar saf insanlar olduklarını gösteriyordu. Gamal baba kızı Paris'i metro istasyonlarından birinden almayı başarabilmişti. Baba kızın Amerikan aksanıyla konuştuklarını işitmiş, onları gizlice takip etmiş, baba ile kızını kurbanlarının arasına katmadan önce iyice incelemişti. Leapheart'lar yollarını kaybeder gibi olduklarında Gamal baba kızın yanına yaklaşmış, kendini Fransa'da çalışan Amerikalı bir tarihçi olarak tanıtmış, sonra da sempatik tavırlarıyla saf baba kızla dolaşmaya başlamıştı. O gün öğleden sonra Gamal baba kızı alıp Paris'te arabayla gezmeye çıkarmıştı. Ardından daha önceden planlanmış bir stratejiyle bir de içinde cinayet aletleri olan kasap bıçağı, kendi işini görmek üzere hazırlamış olduğu kayışı ve ölümcül darbelerde kullanacağı baltayı sakladığı sırt çantasıyla baba kızı rehberli tur yaptıracağı bahanesiyle Paris sokaklarının altındaki katakomplara götürmüştü. Gamal'ın bu iki kurbanına yapmış olduğu şeyler Fransız emniyetinin en deneyimli cinayet masası dedektiflerinin bile tüylerini ürpertmişti. Becky'nin kafası gövdesinden baltayla koparılmış, korkunç balta darbeleriyle kızın boynundan fırlayan kemik parçaları yeraltı mezarlığının zeminine çakılmışlardı. Parçalanmış cesetler bir hafta sonra bulunduğunda polisler iki ceset parçaları arasına bir de haç konmuş olduğunu görmüşlerdi. Cesetlerin hemen yakınında bir şişe ispirto bulunmuştu ama cesetler yakılmamıştı. Bazı görüşlere göre Gamal ritüelin o kısmını katakomplar turist gruplarıyla dolu olduğu, böyle bir şeyin dikkatleri işlediği suçun üzerine çekebileceği ve kaçış şansını azaltabileceği için yerine getirmemişti. Gamal'ın Paris cinayetlerini araştırırken katakombların şehrin caddelerinin altında aşağı yukarı 2 kilometre uzunluğundaki bir mesafeye yayıldığını öğrenmiştim. Burası yaklaşık 6 milyon Parislinin kemik ve iskelet kalıntılarının saklandığı kabirlerle dolu bir tüneller labirentiydi. 17. yüzyılın sonlarına doğru Fransa başkentinin Baron Haussmann tarafından yeniden inşası sırasında bütün çevre tamamen yıkılmıştı. Kilise mezarlıklarının da boşaltılması gerekmişti ve kalıntıları saklamak için de şehrin altına katakomplar inşa edilmişti. Şimdi burası turistik bir bölge haline gelmişti. Parisliler bu tünellere ölü imparatorluğu derlerdi. Bu tüyler ürpertici kemerli kilise bodrumu Gamal'ın cinayetleri için mükemmel bir mekan teşkil ediyordu. Müfettiş Delon kötü kötü kokan bir Fransız sigarası yaktı ve araba Sen Köprüsü üzerinde hızla giderken camı açtı. Ortaya çıkarabildiğimiz kadarıyla cinayetler 36 saat önce işlenmiş. Cesetler belediyenin kanalizasyon bakım hizmetlerinde görevli mühendisler tarafından cinayetten hemen sonra bulunmuş. Aradan sadece yarım saat kadar bir süre geçtiğini zannediyoruz. Adını vermeyen bir erkek mühendislerin ofisine telefon edip ölüleri gördüğünü söylemiş, sonra da telefonu kapatmış. Arayan numarayı tespit edebildiniz mi veya arama kaydedildi mi? Maalesef hayır, her ne kadar medya aracılığıyla ortaya çıkmasını rica ettiysek de kimliğini bize açıklamadı. Kurbanlar kimmiş diye sordum. Delon sigarasından derin bir nefes çekti, dumanlar açık camdan dışarıya dağıldılar. Kansaslı bir baba ile genç yaştaki kızı, bildiğimiz kadarıyla sol yakadaki otellerinde kalırken şüphe uyandıran biriyle birlikte görülmemişler. Anlaşıldığı kadarıyla bu baba kızın ikisi de bıçaklarla öldürülmüş, vücutları baltayla parçalanmış ve ceset parçaları yarım yamalak bir şekilde yere dizilip benzinle ısıtılmış, birkaç odun parçası üzerlerine konmuş, iki cesedin tam ortasında tahtadan bir haç bulduk. Tüylerim ürperdi. Peki olay yeri hakkında başka ne biliyorsunuz? Şansımıza cesetler tamamen yanmamışlar. Mühendisler polisi aramışlar ve ateşi söndürmeyi başarmışlar. Ayrıca baba kızın pasaportlarını, özel eşyalarını bulduk. Ama bunlar ateşin üzerine konulmamışlardı. Olay yeri tamamen koruma altına alındı. Ansızın Delon'un cep telefonunun müzikli zili dikkatimizi dağıttı. Delon telefonla çabucak bir şeyler konuştu ve sonra bize döndü. Yüzü endişeliydi. Merkezden aradılar. Galiba iki kişi daha kaçırılmış ve öldürülmeye yeltenilmiş. Nerede? Danford Roche Road semtindeki katakomplarda, yani Gamal'ın bundan 5 yıl önce kurbanlarını öldürdüğü yerde. Burası dün cesetleri bulduğumuz kanalizasyon tünellerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Galiba bu sefer elimizde tanıklar da var. Kalbimin hızla çarpmaya başladığını hissettim. Kimmiş onlar? Bir kadın turist ile genç kızı tünellerden birinde eli bıçaklı bir adam görmüşler. Adam kadına ve kızına saldırmaya çalışmış. Ama turdaki diğer turistler adamın karşısına çıkınca saldırmaktan vazgeçip kaçmış. Bu olay ne zaman meydana gelmiş diye sordum. 10 dakika kadar önce. Delon elini koltuğun altına götürüp mavi lambayı çıkardı. Lambayı arabanın üstüne koyup düğmesini açtı ve sirenin nina sesleri kulaklarımızın zarını patlattı. Müfettişin gözleri öfkeyle parıldıyordu. Katakomplar en fazla 5 dakika uzaklıkta. Jandarma kaçan olmasın diye bütün bir bölgeyi, yani aşağısını da yukarısını da kordon altına alıyor. Eğer katil aşağıdaysa onu bulduk demektir. 52. Kısım. Renault siren çala çala Paris caddelerinden hızla geçerken kalbim yerinden fırlayacakmış gibiydi. Katakomplar arabayla 5 dakikadan daha uzak bir mesafede değildi. Ama bu kısacık mesafe gözüme hiç bitmeyecekmiş gibi göründü. Paris fazla değişmedi dedi Josh. İki tarafına ağaçlar sıralanmış, küçük küçük pastanelerin, lokantaların, tütün dükkanlarının ve kapı önlerinde küçük yuvarlak masalarıyla barların bulunduğu kalabalık bir caddeden geçerken. Buraya en son ne zaman geldin? 19 yaşında bebek yüzlü bir üniversite öğrencisiyken. Şimdi bana kalkıp da zamanının büyük bir kısmını 17 yaşındaki kız öğrencilerin peşinden koşarak geçirdiğini mi söyleyeceksin yoksa? Josh başını sallarken yüzünde bir gülümseme belirdi. Belki hayal kırıklığına uğrayacaksın ama kendimden genç kadınlarla aram hiç iyi olmadı. Hatta o yıllarda bile. Ben kendi yaş grubuma takılırım, öylesi daha rahat. Benden çekindiği ya da bana bir şey söylemeye çalıştığı geçti aklımdan. Ama bu konu üzerinde fazla düşünüp taşınacak zaman bulamadım. Arabamız ciyak ciyak sesler çıkararak her tarafını polis araçlarının doldurduğu epey güzel bir caddenin sonunda durdu. Trafik her iki uçta da kesilmişti ve onlarca silahlı jandarma polis minibüslerinden atlıyor, kaldırımlarda koşuşuyor, ara sokaklara dağılıyordu. ''Geldik'' dedi Delon, duvarında Fransız bayrağının asılı olduğu yüzlerce yıllık sapasağlam durumdaki bir taş binanın önüne park ettiğimizde. Bina birkaç öbek ağacın bulunduğu küçük bir parkın da yer aldığı meydanın bir parçasıydı. Biraz ilerideki banklarda bakışları kasvet dolu şarapçılar ve evsizler oturuyordu. Delon arabadan indi, biz de onun peşinden gittik. Biraz ileride siyah çelikten giriş kapısının yanında bir grup sivil polis ile üniformalı jandarma durmuşlar, ayaküstü bir briefing alıyorlardı. Delon da oraya yürüdü. Açık duran çelik kapıdan sararmış kireç taşı merdivenlerden aşağıya iniş görülüyordu. Delon bir sigara yaktı ve görevli polis memuruyla bir şeyler konuşurken öfkeyle sigarasından bir nefes aldı. Ardından yanımıza geldi, elinde mühürlü bir plastik poşetin içinde muhafaza edilen bir harita tutuyordu. Voilà! Katakompların krokisi var burada. Şu ana kadar buradan Port Royal bulvarından ta buraya, Darrow sokağına kadar tünelleri kapatmış bulunuyoruz. Delon parmağını haritanın üzerine bastırdı. Ben de Josh'la birlikte krokiyi inceledim. Krokiye bakınca futbol sahası genişliğindeki bir alan üzerinde çalıştığımızı anladım. Üstelik bu futbol sahası büyüklüğündeki alan muhtemelen bir yeraltı labirenti oluşturan karmaşık geçitlerle doluydu. Delon sözlerini sürdürdü. Operasyonun başındaki arkadaşımız katilin buralarda bir yerde olduğunu söylüyor.
Nasıl o kadar emin olabiliyor diye sordun.
Delon parmağını haritaya bastırdı. Çünkü burada belli sayıda çıkış var. Bu çıkışların her biri kapatılmış durumda ve çelik kapılarda jandarmalar bekliyorlar. Bugüne kadar bu kapılardan geçen olamadı.
Yani katilin kapana kısıldığını mı söylemek istiyorsunuz diye sordu Josh.
Delon'un ses tonu kendinden emindi. Oui, katilin kapana sıkıştığına inanıyorum. Müfettiş kendisinden gayet emin gözüküyordu ama ben, zanlı elleri kelepçeli bir şekilde karşıma çıkarılmadığı sürece bu tür hava atmaları pek ciddiye alan biri değildim. Özellikle de Gamal vakasında. Çünkü o bir tilki kadar kurnazdı. Kafamdan geçenlerin ne kadar saçma olduğunu anlayıverdim. Sanki Gamal hala hayattaymış gibi düşünüyordum. Yoksa delirdim mi? Elinde telsiziyle bir polis çıka geldi. Koşa koşa Delon'un yanına gitti ve heyecan dolu bir sesle bir şeyler anlattı.
Neler oluyor diye sordum o sırada polisin anlattıklarına kulak kabartan Josh'a.
Anladığım kadarıyla unsurun yeri yeniden tespit edilmiş diye yanıt verdi.
Nerede?
Çok hızlı konuşuyorlar. O yüzden ne konuştuklarını tam olarak anlayamıyorum. Delon bize doğru dönünce heyecanlanıverdim. Buradan bir sokak ötede, eski San Vincent hastanesinin hemen yanında, katakomplara inen taş merdivenleri tutan iki polis bir şey görmüşler. Elinde bıçak olan bir adam merdivenlerden yukarıya çıkmış ve polise saldırmaya çalışmış. Ama sonra tekrar aşağıya inip gözden kaybolmuş.
Polisler adamın yüzünü görmüşler mi?
Delon başını salladı. Zanlı 30'larında ya da 40'lı yaşların başlarında, koyu saçlı, Akdenizli görünümlüymüş, kolunda dövmeler varmış.
Bir kere daha kulaklarıma inanamıyordum. Aynı Gamal'a benziyor.
Müfettiş kafasını kaşıdı. Sanki kafası karışmış gibiydi. Müfettiş de benim gibi düşünüyor muydu merak ettim. Tüylerimin diken diken olduğunu fark ettim. Ama herhangi bir yorumda bulunmadım.
Yorum yapsam ne işe yarayacak ki?
Josh bana baktı ardından da Delon. Katilimizin bir çıkış aradığı besbelli dedi. Şu anda bence tüm umutlarını kaybetmek üzere ve eğer mecbur kalırsa yeniden cinayet işleyecek.
Müfettiş belindeki tabanca kılıfından bir otomatik silah çıkardı ve katakompun girişine adım attı.
Siz ikiniz yukarıda bekleyin en iyisi.
Olmaz müfettiş, ben de sizinle aşağıya geliyorum dedim. Ve der demez delirdin mi sen diye düşündüm. Avucumun ıslanmaya başladığını fark ettim. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi atıyordu.
İkimiz de geliyoruz diye ekledi Josh.
Çok özür dilerim ama bu çok tehlikeli dedi Delon.
Ama biz yine de sizinle birlikte geliyoruz müfettiş dedi Josh ısrar ederek. Ayrıca bizi hiçbir şekilde durduramazsınız zaten.
Tam o sırada dedektif Laval ortaya çıktı. Elinde iki tane plastik kaplamalı el feneri ve birkaç tane el telsizi tutuyordu. Kapıya doğru yöneldi ve Delon tekrar bize döndü. Derin derin içini çekti.
Çok iyi ama sorumluluğun size ait olduğunu peşinen söyleyeyim.
53. Kısım. Delon ile Laval bizi dönel taş merdivenlerden katakomplara indirirken dizlerimin tutmadığını fark ettim. Paris'in ta bağırsaklarına iniyor olma fikri kalp atışlarımı daha da hızlandırdı. Neden ben de iniyorum ki?
Bu katakomplarda kaybolmak çok kolaydır. O yüzden bana yakın durun dedi Delon haritayı elimden alarak. Bir keresinde bir turist burada kaybolmuştu ve cesedi 11 yıl boyunca bulunamadı.
Şaka yapmıyorsunuz ya dedim. Paniğe kapılmıştım ve duvarların üzerime geldiğini hissetmeye başlamıştım. Bir adım daha atmak istemesem de Josh'a mümkün olduğunca yakın durmaya çalışıyordum.
Pardon, yani doğru söylüyorsunuz değil mi?
Delon büyük bir gayret göstererek kafasını iki yana salladı ve telsizinin sesini kıstı.
Evet madam, doğru söylüyorum. Ayrıca asla unutmayın. Eğer en ufak bir tehlike hissederseniz hemen uzaklaşın ve sorunun çözümünü bana ve adamlarıma bırakın.
Tabii tabii hemen uzaklaşıp giderim. Üzerimde silahım yok, ayrıca ölmeye niyetim de yok.
Merdivenlerin kireç taşı duvarları Delon'un el feneriyle aydınlanıyordu. Epey bir derine inmiştik. Havada rutubet kokusu vardı ve elimde olmadan titriyordum. 100 basamak kadar aşağıya indiğimizi tahmin ettim ve merdivenlerden tamamen inince karşımıza tavanı bombeli bir tünelin ağzı çıktı.
Tavandaki kemerlere tel kafeslerden bölmeler içinde korunan floresan lambalar yerleştirilmişti. Ve bu lambalar suların damladığı rutubetli duvarları aydınlatıyordu. Zemin ise mıcırla kaplıydı. Ve derken hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. Tünelin öteki tarafında kilise dehlizlerini andıran duvara gömülü kemerler vardı ve bunların üstleri insan kafataslarıyla ve kemiklerle tıka basa doldurulmuştu. Bu kafatası ve kemiklerden 2 metre yüksekliğinde ve 3 ile 4 metre genişliğinde tepecikler meydana gelmişti. Burada binlerce ölü vardı, yüz binlerce ölü ve bu uğursuz kemerler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi uzayıp gidiyordu. Burası olağanüstü büyüklükte bir yeraltı mezarlığıydı ve hayatımda hiç böyle bir manzara görmemiştim. Tanrım! Delon elindeki feneri bu korkunç kemerlerden birine tuttu. Bu iskeletlerden bazıları bundan 200 yıl önceki Fransız ihtilali sırasındaki ayaklanmalarda ölenlere ait. Vurularak öldürülenlerin kafalarındaki mermi deliklerini görebilirsiniz. Tanrım! Josh tüyler ürpertici kemik tepeciklerini inceledi ve ardından kafataslarından birine parmağıyla dokundu. Tarihe dokunuyorum. Biraz ileride biz Parislilerin ölümün dönemeçleri dediğimiz yere varacağız dedi Delon. Neden öyle diyorlar? Göreceksiniz dedi Delon gizemli bir sesle ve lavalı takip etti. Titredim. Hangi akla uyup buraya inmek istedim? Ya bilinç altında korkumla yüzleşmeye kalkışmıştım ya da elim ayağım tutulmuştu. Yanıtı bilmiyordum ama korkum şimdilik depreşi vermişti. Ve iki Fransız önümde yürürken ben panikten donup kalmıştım. Josh, hey sen iyi misin dedi, birazcık sarsılmış gibisin. İyiyim. Kapalı alanlardan rahatsız mı oluyorsun? Zannederim Josh derdimi anlamıştı ama kafamı iki yana salladım. Hayır ben iyiyim, doğru söylüyorum. Ama aslında iyi değilim. Neredeyse aklımı kaçıracakmış gibiydim. Kafamın içindeki düşünceleri dağıtabilmek için tünel kemerinin üstündeki Fransızca bir şeylerin yazılı olduğu siyah taş bloku parmağımla gösterdim. Ne diyor burada? Josh gözlerini kısarak okudu. Delisin sen. Daha bir günü bile yaşamayı bilmeden kendine koca bir ömür sözü veriyorsun. Ne anlama geliyor? Bu soruyu sorarken zaman kazanmaktan başka bir amacım olmadığını için için biliyordum. Katakomb tünellerine girmek gözüme çok korkunç görünüyordu. Aklımı başka bir şeye vermem gerekiyordu. Josh, Kate dedi, şu anda şiir eleştirisi yapabilecek durumda değilim. Ama ne olduğunu bilmek istiyorsan galiba Dante'den bir dize, yanılıyor da olabilirim. İleride Delon el fenerini sabırsızca salladı. Madame Monsieur, lütfen benden uzaklaşmayın. Emniyetiniz için. An be an korkumun arttığını hissediyorum ve her attığım adımda tünele girdiğime biraz daha pişman oluyordum. Siyah granit üzerindeki yazıya tekrar baktım. Sen bunu bir uyarı gibi algılıyor musun? Nereden algılayacağım? Haydi arayı açmayalım. Ve bunu söyler söylemez Josh beni kolumdan tuttu ve tünelin keskin dişlerle dolu ağzının içine soktu. 21. ayrımın sonu. Sayfa 258.